Ayrım 41. Yaratılış, Gore Vidal, sayfa 567. Efendim aniden bir kütüğün üzerine oturdu. Ciddi ve kurumlu görünüyordu. Bunlar orta krallık için kötü anlardır dedi sesini kısarak. Sanki birisinin bize kulak misafiri olacağından korkuyordu. Ama yalnız olduğumuz kesindi. Chi ailesi akrabalarının yardımına koştu. Meng ailesi de. Şu ailesi de geldi. Bunlar Lu'da gayrimeşru olarak hükümranlık kuran aileler. Sarı ırmak boyunca kardeşimin ordusuna saldırdılar. Evet, gökün atadığı Lu dükü, Sarı İmparator'un torunu, Chu dükü Tan'ın torunu kendi kölelerinin saldırısına uğradı. Ve sarı ırmağı yüzerek geçip Kei dükalına sığınmak zorunda kaldı. Dük Chao ona nazik davranmakla beraber ona meşru yerini kazanması için yardım etmedi. Chi ailesi çok güçlüdür. Özel orduları Orta Krallık'taki en güçlü ordudur ve onu Lu'nun üzerinde bir gölge gibi tutmaktadırlar. Aslında bunu söylerken bile titriyorum. Ailenin başı düklük nişanlarını çok kereler takmıştır. Saygısızlık, büyük saygısızlık. İşte o zaman ve orada gök onun haddini bildirmeliydi. Ama ne yazık ki sessiz kaldı ve zavallı kardeşim sürgünde öldü. Dükün kol ağızları bir defa daha yüzünü kaplayacakken siyah bir kuş sürüsü dikkatini dağıttı. Sürünün oluşumunu inceledi. Gelecekle ilgili bir işaret arıyordu. Bulduysa da bir şey söylemedi. Sadece gülümsedi. Ben bunu kendim için iyi bir belirti olarak kabul ettim. Kardeşinizin yerine kim geçti Sayın Dük? Açık kalpli küçük kardeşimiz. Sonra o da öldü ve yerine oğlu geçti. Yani sevgili yeğenim Dük Ai. Ya Chi ailesi? Onlar şimdi her şeyde düklerine itaat ediyorlar. Nasıl etmesinler ki? Aksini yapmaları gökün iradesine karşı çıkmak anlamına gelir. Onları gösterişli Tan'ın varisinin huzurunda yaltaklanırken görebilirsin. Sevinçten deliye dönmüştüm. Lu'ya gidiyorduk. Luoyang'dan ayrıldığımızda ilkbahardı. İlk badem çiçekleri açmıştı ve tarlaların rengi çamurlu kırmızı kahveye giden sarı yeşile dönüyordu. Her tarafta çiçek açan kızılcıklar yere düşmüş pembe bulutlara benziyordu. Yeni yapraklar yeşerdiğinde her şeyin mümkün göründüğünü söylemeliyim. Bana göre ilkbahar mevsimi yılın en iyi zamanıdır. Karayoluyla seyahat ediyorduk. Dük bir ya da iki kere nehir mavnasıyla gitmeye çalıştı ama akıntı çok güçlüydü. Bu arada bu mavnalar nehir aşağı gidebildiği gibi yukarı da gidebilirler. Akıntıya karşı gitmek için mavnadan uzatılan ipler bir grup öküze bağlanır. Onlar da mavnayı yukarı çeker. Öküzler nehrin kenarındaki yumuşak taştan yontulmuş özel yollardan giderler. Bu şekilde dar geçitlerden bile geçilebilir. Tabii ki beklenmedik su taşkınlarının nehir yolculuğunu tehlikeli hale getirdiği ilkbaharın ilk zamanları dışında. Kırların güzelliği beni büyüledi. Toprak çok zengin. Ormanlar büyülü güzellikte. En güzeli gümüş rengi nehirden hiç uzaklaşmıyoruz. Geceleri yumuşak hışırtılı sesi dinlendirici ve hoş rüyaların bir parçası oluyordu. Arada yolumuz bizi nehir kıyısına çıkarıyordu. Garip biçimli adalar gümüş rengini almış suya bir tanrı ya da şeytan tarafından damlatılmış gibi gözükmektedir. Birçoğu sel ve çam ağaçlarıyla kaplı minyatür kireç taşı dağlarına benziyordu. Her adada o yerin ilahına adanmış en az bir tapınak bulunmaktadır. Bunlardan bazıları perdahlı kiremitten çatılarıyla çok güzel biçimde yapılmıştır. Yine diğer bazıları geçmişleri Sarı İmparator'a kadar dayandığı söylenen kaba eserlerdir. Soluk yeşil ve sarı renkli bir bambu korulunun ortasına vardığımızda Dük'ün kahyası korkunç bir çığlık attı. Sayın Dük, bir ejderha! Dük elde kılıç kendini yere attı ve kendi yük arabasının arka tekerleğinin ardında bir siper aldı. Luoyang'dan bu yana bizimle yolculuk etme kararı alan bir düzine kadar şövalye dışında geri kalan herkes korulukta gözden kayboldu. Onlar da kılıçlarını çektiler. Ben hem telaşlanmış hem de meraklanmıştım. Dük havayı kokladı. Evet dedi, yakınlarda. Çok yaşlı, çok da vahşi. Beni izleyin. Dük bambu koruluna doğru ilerlerken yeni sürgünler onun önünde sanki göksel bir rüzgarmış gibi eğiliyordu. Sonra gözden kayboldu. Fakat keskin haykırışlarını işitebiliyorduk. Geber! Bunun ardından koruluk içinde ters yönde gürültüyle koşan büyük bir hayvanın sesini işittik. Bir dakika sonra Dük geri döndü. Soluk yüzü terden parlıyordu. Kötü talih, kaçtı. Ama at sırtında olsaydım şimdiye kadar kafasını koparmıştım. Dük kol ağızlarından biriyle yüzünü kuruladı. Tabii beni hepsi tanır. Bu da onlardan birini yere yapıştırmamı iyice güçleştiriyor. Fakat onlar sadece hayvan dedim. Hayvanlar insanların ününü nasıl bilebilir ki? Peki köpeğin seni nasıl tanıyor? O da hayvan değil mi? Her neyse, ejderhalar da kendi başlarına bir sınıf oluşturuyor. Ne insan ne de hayvanlar başka bir şeyler. Ayrıca neredeyse sonsuza kadar yaşarlar. Kimisinin Sarı İmparator kadar yaşlı olduğu söyleniyor. Düşmanlarını da biraz önce gördüğün gibi tanırlar. Bana şöyle bir baktı ve korku içerisinde kaçıp gitti. Daha sonra şövalyelerden birisi bana şu sözde ejderhayı gördüğünü söyledi. Meğerse bir su sığırıymış. Ben ilk yük arabasının üzerinde kahyanın yanında duruyordum. Kahya ya kördü ya da kasten bir ejderha görme numarası yaptı. Şövalye daha sonra bana Dük hakkında komik bir hikaye anlattı. Aslında hikaye o kadar komikti ki Katay'dan ayrılmadan önce onun 10 farklı anlatılışını dinledim. Bildiğin gibi Şeyh Dük'ü sadece ejderha kemiğine değil ejderhalara da düşkündür. Aa evet biliyorum dedim. Birçok ejderha öldürmüş kendisi. Genç şövalye gülümsedi. Ya da o öyle söylüyor. Fakat Orta Krallık'ta eğer kaldıysa çok az ejderha vardır. Tabii Dük'ün kafasındakileri saymazsak. Şaşırmıştım. Ne de olsa neredeyse her ülkede ejderha vardır ve güvenilir birçok şahit onlarla karşılaştığını anlatmıştır. Ben çocukken Bakta'daki bir tanesi çok ünlüydü. Çocuk bir keçi yerdi. Sonunda öldü ya da oralardan çekip gitti. Fakat dedim eğer sayıları bu kadar azsa Dük'ün özellikle batıda topladığı ejderha kemiklerini nasıl açıklıyorsun? Eski kemikler tabii ki. Bir zamanlar dört denizde milyonlarca ejderha varmış. Fakat bu Sarı İmparator devrindeydi. Bugünlerde bulunan kemikler artık taşlaşacak kadar eski. Fakat Dük'ünüz bildiğim gibi yaşayan ejderhalara kafasını takmış. Pek de çılgın sayılmaz. Ejderha kemiği satarak iyi para kazanıyor. Pek tabii ki, fakat Dük'ün canlı ejderhalara düşkünlüğü başka bir şey. Birkaç yıl önce ejderhaların hala bulunabildiği Yangtze Nehri'nin kıyısında vahşi bir güney ülkesi olan Chu'yu ziyaret etti. Doğal olarak ünlü ejderha düşkünü Müzün başkentte küçük bir konuk evin ikinci katındaki bir odada kaldı, haberi yayıldı. Bir sabah şafak vakti Dük irkilerek uyandı. İzlendiğini hissederek kalktı. Pencereye gitti ve kepenkleri çekti. Tam karşısında dostça bir gülümseyişle dişlerini gösteren bir ejderha duruyor ve kendisine bakıyordu. Dük dehşete düşmüş halde alt kata indi. Ana salonda sarılı bir halıya takılıp düştü. Fakat bu bir halı değildi. Bu ejderhanın kuyruğuydu. Onu aşağı yukarı sallayıp döşemeye vurarak kendisini selamlıyordu. Dük düşüp bayıldı. Bu bildiğimiz kadarıyla Şeyh Dük'ünün canlı bir ejderhaya en yakın olduğu tek andır. Ben Dük'e bu hikayenin doğru olup olmadığını sormaya hiç cesaret edemedim. Ancak kendisi Chu Fu'daki ilk günümüzde bu konuda bir dokundurmada bulundu. Lu'nun başkenti Luoyang'a çok benzer ama çok daha eskidir. Chu Hanedanı tarafından kurulan şehirlere özgü ızgara modelinde inşa edilmiştir. Fakat dört geniş düz bulvar arasında sayısız ara cadde bulunmaktadır. Bunlar o kadar dardır ki iki kişi birbirini duvara yapıştırmadan buradan geçemez. Bu arada cam kenarındaki saksıların sulanması sırasında ıslanma olasılıkları da bir hayli yüksektir. Bununla beraber Katay şehirlerinin kokusu oldukça hoş sayılır. Zira her köşede mangallar üzerinde tuzlu biberli yemekler pişirilmekte, evlerde ve kamu binalarında güzel kokulu ağaçlar yakılmaktadır. Halk da garip fakat rahatsız edici olmayan bir koku taşımaktadır. Bunu daha önce de belirtmiş olmalıyım. Katayların oluşturduğu bir kalabalık terden çok portakal kokar. Bunun nedenini bilmiyorum. Belki de sarı tenlilerin kokularıyla ilgisi vardır. Şüphesiz çok az portakal yerler. Ayrıca terleri çok keskin olan Perslerden çok daha az yıkanırlar. Tabii ki hiçbir şey. Atinalı gençlerin sonbaharda giyip ertesi yılın sonbaharına kadar değiştirmedikleri yün donların kokusuyla karşılaştırılamaz. Demokrit bana üst sınıfa mensup gençlerin spor salonunda her gün yıkandıklarını söylüyor. Tenlerini parlatmak için sadece yağ değil, su da kullanırlarmış. Peki ama bir kere temizlendiklerinde neden yine aynı kirli yün donları giyerler? Demokrit bu gibi meselelerde kör bir adamın geriye kalan duygularına itiraz etme. Dükalık sarayı Gök'ün oğlunkinden pek farklı değildi. Yani saray eski ve köhnedir ve ana odanın önündeki bayraklar yırtık ve tozludur. Dük gitmiş dedi efendim. Bayraklardaki mesajı benim akat yazısını okuyabildiğim kadar kolayca okuyabiliyordu. Kendimizi mavi inciye tanıtmalıyız diye devam etti. Sarayın giriş salonunun iç sarayın kapısında duran bir çift uyuşuk muhafız dışında boş olduğunu görmek beni şaşırttı. Efendimin aksini söylese de Lu Dük'ü sözde Gök'ün oğlu kadar güçsüzdür. Fakat en azından Chao Dükü'nün sembolik bir icra gücü vardır. Ve Luoyang'daki sarayı her zaman orta krallığın dört bir yanından gelen hacılarla doludur. Dükün, gökün vekiline sahipliğini uydurma olması sıradan halkı caydırmaktadır. Yalnız birine bakmaya, onun hayır duasını almaya, ona para ya da mal cinsinden bağış yapmaya gelmeyi sürdürmektedirler. Chao Dükü'nün tamamıyla inananlardan sağladığı gelirle geçindiği söylenmektedir. Lu Dükü, Luoyang'daki kuzeninden daha zengin olmakla birlikte, zenginlik açısından Lu'nun üç lord ailesinin yanına bile yaklaşamaz. Mabeyinciyi beklerken Dük bana kendi ejderha hikayesini anlattı. Hikaye genç şövalyeden dinlediğimle aynıydı. Sadece hikayenin kahramanı, Dük'ün kendisi değil, gösterişli saray adamıydı. Hikayeden çıkarılan ders ise şuydu. Sahte coşkudan kaçın, bilmediği şeyi sever görünen adamın korkudan ödü patladı. İnsan her şeyde doğru olana bağlı kalmalıdır. Dük dikkat çekici biçimde tumturaklı konuşabiliyordu. Fakat zaten doğru söyleme erdemi konusunda pek de heyecan duymayan, gerçekten yetenekli bir yalancı ile karşı karşıyaydım. Mabeyinci Dük'ü her türlü saygı işaretiyle selamladı. Bana da kibar fakat meraklı bir bakış attı. Sonra bize Dük Ai'nin güneyde olduğunu söyledi. Fakat her an gelebilir. Haberciler onu dün buldular. Nasıl çılgına döndüğümüzü tasavvur edebilirsiniz Sayın Dük. Ünlü yeğenim ava çıktı diye mi? Dük bir kaşını yukarı kaldırdı. Bu daha bir gir gerektiğinin işaretiydi. Bildiğinizi sanıyordum. Şu an 3 gündür savaştayız ve eğer Dük bu durumu atalara bildiremezse kaybedeceğiz. Çok feci bir kriz lordum. Gördüğünüz gibi tüm Lu bir kargaşa içinde. Başkentin sokaklarında henüz gördüğüm her zamanki sakin kalabalıkları düşündüm. Hiç şüphesiz kargaşa orta krallıkta nispi bir sorundur. Ve biraz önce belirttiğim gibi Katayların kargaşa için kullandıkları sözcük gök ve de yaratılış anlamına da gelir. Hiçbir şey duymadık Mabeyinci. Kimle savaştasınız? K ile. Her ne zaman egemenlikten söz edilse zaten ondan ne zaman söz edilmez ki? Sarı Irmağın kuzeyindeki bu devlet gökün vekilliğini alabilecek en muhtemel aday olarak görülür. Kay'in zenginliği temelde tuzdan gelmektedir. Bugün Kay'in Katay devletlerinin en zengini ve Ege'nin en gelişmiş olduğu kolaylıkla söylenebilir. Bu arada ilk Katay paraları orada basılmıştır. Bu Kay'i bir anlamda Doğu'nun Lidya'sı yapmaktadır. Kay ordusu taş kapılarda. Bu Kay ile Lu arasındaki sınırdır. Bizim askerlerimiz de hazır tabii. Fakat Dük Atalar Tapınağı'na gidip önce Sarı İmparator'a sonra da kurucumuz Dük Tan'a rapor vermeden zafer kazanılamaz. Ancak rapor verdiğinde onlar tarafından kutsanacağız. Olacakları haber veren kaplumbağa kabuğuna danıştınız mı? Kabuk hazırlandı. Fakat Gök'ün mesajını sadece Dük yorumlayabilir. Herhangi bir Katay ülkesindeki kriz anlarında bir kaplumbağa kabuğunun dış tarafı kanla kaplanır. Sonra baş kahin ısıtılmış bir bronz çubuğu kabuğun içinde tutar. Bu kanla kaplı dış tarafta yazılar ya da resimler oluşana kadar sürdürülür. Teorik olarak gökten gelen bu işaretleri sadece hükümdar yorumlayabilir. Aslına bakılırsa resimlerin nasıl yorumlanacağını sadece baş kahin bilir. Bu orta krallıkta fal çubukları atılarak yapılan alışıldı kehanet biçiminden daha da karmaşık bir iştir. Çubuklar bir kere rastgele atıldığında birbirleriyle olan altıgen ilişkileri değişimler kitabı adlı eski bir metinde araştırılır. Ortaya çıkan yorum Delphi'deki kadın kahinin sunduğundan farklı bir şey değildir. Tek fark kehanetler için kitabın altın talep etmemesidir. Mabeyinci Dük Ai'nin törensel görevlerini yerine getirir getirmez Dük amcasını kabul edeceğine güvence verdi. Dük amca sarayda kalma davetinin peşinen reddedilemeyeceğini açıkça ima etmekle beraber Mabeyinci onu anlamazlıktan geldi. Dük morali bozuk halde çekildi. Sonra Dük'le birlikte kahyanın ejderha kemiği satıcılarıyla pazarlığa tutuşmuş olduğu ana pazara gittik. Katay pazarlarından neden bu kadar çok hoşlandığımı bilmiyorum. Hiç şüphesiz buralara tamamen yabancı oluşumun bununla bir ilgisi olmalı. Netice itibariyle pazar her yerde pazardır. Fakat Katayların hayal gücü diğer insanlarınkinden daha zengin. Yiyecek sergileri nefis tablolara ya da heykellere benzer. Satılan şeylerin çeşidi de sonsuzdur. Çin'den sepetler, Çeng'den bayraklar, Kay'den ipek iplikler, kısacası on binlerce şey. Dük malını satan perakendecilerle konuşmayacak kadar önemli biriydi. Fakat onların saygı dolu eğilişlerini bir dizi ruhani hareketle kabul etti. Bu arada bana fısıltıyla, güneye gitmemiz gerektiğini biliyordum. Eğer gerçek bir savaş olursa biz de ona yakalanacağız diyor ve devam ediyordu. Daha da kötüsü, yeğenim benimle yeterince ilgilenemeyecek kadar meşgul olacak. Ne bir resmi kabul, ne bir saygı nişanı, ne de kalacak bir yer olacak. Onu en çok bu sonuncusu ilgilendiriyordu. Kalacak yer ya da herhangi başka bir şey için para ödemekten nefret ederdi. Savaşın pazar halkını hiç ilgilendirmediği dikkatimi çekti. Neden daha fazla telaşlanmıyorlar diye sordum kalabalık pazarda, kendimize yol açarak ilerlerken. Alçak gökyüzünün altındaki her şey harika ölçüde canlı görünüyordu. Her nedense Katay'daki gökyüzü yere bir başka yerde olduğundan daha yakın görünmekteydi. Hiç şüphe yok ki gök, vekilliği kime vereceğine karar vermeye çalışarak sürekli biçimde dükleri süzmektedir. Neden telaşlansınlar ki? Kay ve Lu arasında zaten sürekli bir savaş vardır. Bu tabii ki dük ve saray için berbat bir derttir. Sıradan halk içinse gerçek bir kaygı konusu olmaz. Fakat öldürülebilirler, şehir yakılabilir. Hayır, buralarda bu tür savaş olmaz. Burası Çin değil, biliyorsun orada savaş kanlı bir iştir. Çünkü Çinliler kurt adamlardır. Hayır, biz uygarız. İki ordu da her zaman olduğu gibi taş kapılarda buluşacak. Bir ya da iki çatışma olacak. Birkaç yüz kişi öldürülecek ya da yaralanacak. Esirler alınacak ve fidye karşılığı geri verilecek. Sonra bir anlaşma olacak. Şu anda Orta Krallık devletleri arasında 10.000 anlaşma var. Bu anlaşmalardan her biri kesinlikle ihlal edildiğinden bu yapılacak anlaşmanın yerini bir başkasının alacağı anlamına gelmektedir. Aslında Orta Krallık'ta işler Dük'ün beni inandırmaya çalıştığı şekilde kötü ya da iyi değildi. 60 yıl kadar önce zayıf bir devlet olan Sung'un başbakanı bir barış konferansı düzenlemişti. Sonuçta bir ateşkes ilan edildi. 10 yıl boyunca Orta Krallık'ta barış hüküm sürdü. 10 yıl insanlık tarihi açısından oldukça uzun bir zamandır. Son yıllarda küçük çaplı birçok savaş olmasına rağmen Sung'un ateşkes ilkeleri herkes tarafından hala kabul edilir gözükmektedir. Bu da hiçbir hükümdarın egemenliği ele geçirme zamanının gelmediğini düşünmesinin nedenini açıklar. Dük büyük tapınağa gitme önerisinde bulundu. Eminim ki Çi sülalesi oradadır ve her zamanki saygısızlıklarını icra ediyorlardır. Gök'le sadece Dük Tan'ın meşru varisi konuşabilir. Oysa Çiğ ailesi bunu istediği gibi Ayrıca ailenin reisi Baron Kang Dük'müş gibi davranıyor. Dük Tan'a ithaf edilen büyük tapınak Luoyang'daki kadar etkileyici ve çok daha eskidir. Dük Tan, Lu'yu 6 asır önce kurmuş. Ölümünden kısa süre sonra anısına bu tapınak inşa edilmiş. Tabii ki herhangi bir yerdeki yapının gerçek yaşı her zaman tartışma konusudur. Çoğu Katay tapınağı ahşaptan yapıldığı için en eski tapınağın bile çok uzun yıllar önce yok olmuş orijinalin yeniden yaratılmış mükemmel bir taklidi olduğundan eminim. Fakat Babililer gibi Kataylılar da orijinal yapıları aynen taklit etme hususunda çok titiz olduklarından gerçekte hiçbir şeyin değişmediğini ileri sürerler. Tapınağın önünde 1000 kadar piyade askeri savaş düzeninde dizilmişti. Deri ceketler giyiyorlardı. Omuzlarında kara ağaçtan yapılmış yaylar asılıydı. Kemerlerinde uzun kılıçlar vardı. Askerlerin çevresi tamamen çocuklar, sokak kadınları ve dilenciler tarafından sarılmıştı. Meydanın öteki ucunda kurban edilmiş hayvanlar ateş sunağı üzerinde kızarıyordu. Oradaki haleti ruhiye savaş durumundan çok bir şenliği andırıyordu. Dük tapınağı kapısındaki askerlerden birine neler olduğunu sordu. Muhafız Baron Kang'ın içeride olduğunu ve Gök'le konuştuğunu söyledi. Dük kalabalıkta yanıma geldiğinde morali çok bozuktu. Gerçekten çok korkunç. Ayrıca kutsal değerlere de saygısızlık. O Dük değil ki. Tapınağın içinde neler olup bittiğini öğrenmek istiyor. Meraktan ölüyordum. Efendim bunu açıklamak için elinden geleni yaptı. Sahte Dük sözde atalarına ülkenin saldırıya uğradığını anlatıyor. Gök ve bütün ataları kendisine gülümserse düşmanları taş kapılarda durduracağını söylüyor. Bu arada atalara alışmış kurbanları, duaları ve müziği sunuyor. Sonra başkomutan onun tırnaklarını kesecek ve ne? Dük oldukça şaşırmış görünüyordu. Sizin komutanlarını savaştan önce tırnaklarını kesmezler mi? Hayır, neden kessinler ki? Çünkü tanıdığımız biri öldüğü zaman cenaze merasiminden önce saygı göstergesi olarak tırnaklarımızı keseriz. Erkekler savaşta öldüğünden komutanlarımız bir yaz elbisesi giyip tırnaklarını keserek sanki cenaze merasimine önceden hazırlanırlar. Sonra ordusunu uğursuz bir kapıdan geçirir. Bu burada alçak kuzey kapısıdır ve onu savaş meydanına çıkarır. Ben sanıyordum ki komutanlar sadece uğur getirmek isterler. Öyledirler, dedi Dük. Biraz rahatsız olmuştu. Açıklamaktan hoşlanan çoğu insan gibi o da sorulara cevap vermekten nefret ederdi. Gök gibi zıtları izleriz. Uğursuz kapıdan çıkar, uğurlu kapıdan gireriz. Yolculuklarımda öğrendiğim bir şey de çoğu dini vecibenin kişi o kültün iç sırlarına vakıf olmadığı sürece anlamsız olduğuydu. Ayrıca 13 kişiye 13 dua okuyacak. Neden 13? Dük bir sergiden kızarmış küçük bir kertenkele satın aldı. Bana ondan bir parça bile ikram etmedi. Bunu kötü bir işaret olarak kabul ettim. Hiç şüphesiz o bunu iyiye yoracaktı. 13 dedi ağzı kertenkeleyle dolu halde. Önemlidir. Çünkü bedenin 9 deliği vardır. Bu arada Sariputra'nın bu deliklerle ilgili ürpertici tanımını düşündüm. Ve 4 çıkıntısı tabii. 9 ve 4'ü topladığında 13 yapar ya da bir adam. Adamın kendisi olan 13 sayısının kutsanmasından sonra komutan, adamların ölüm noktalarına uzak olmaları duasında bulunacaktır. Bir ölüm noktası dedi hızlı biçimde, başka soru sormama fırsat vermeden. Bedenin gök tarafından en az korunan ve dolayısıyla ölüme en açık kısmıdır. Yıllar önce ölüm noktamın neresi olduğunu öğrendim. Onu tehlikeye maruz bırakmamak için çok titiz davranıyorum. Aslında, fakat Dük'ün ölüm noktasıyla ilgili daha fazla şey işitmeyecektim. O anda bronz renkli tapınak kapıları ardına kadar açıldı. Davullar yeşim taşlarından sopalarla vuruldu. Ziller şakırdadı. Askerler parlak ipekten bayraklar salladılar. Artık bütün gözler kapı tarafına dikilmiş, tam orada duran Lu diktatörüne bakıyordu. Baron Kang ufak tefek şişman bir adamdı. Yüzü bir yumurta kabuğu kadar yumuşaktı. Bir matem elbisesi içindeydi. Ağır ağır sırtını bize döndü ve içerideki atalara 3 kez eğildi. Sonra tapınaktan uzun boylu, yakışıklı bir adam çıktı. O da yaz elbisesi giyiyordu. Bu Jean Chiu, dedi Dük. Chi ailesinin kahyası. Chi ordusunu taş kapılara götürecek. Lu ordusu yok mu? Evet, Chi ordusu. Çoğu Katay'la gibi Dük'ün de ulusal ordu kavramı yoktu. Hemen her ülkede, her klanın kendi askerleri vardır. En kalabalık orduya sahip olan, en güçlü klan olacağından ülkedeki en fazla gücü o kullanacaktır. Bu hakimiyete tek istisna Çin'dir. Burada Baron Huan sadece asil dostlarının askerlerini değil, ülkedeki bütün yetenekli erkekleri tek bir ordu içerisinde toplamayı başarmıştır. Sonuç Sparta tarzı askeri bir devlettir. Bu da Orta Krallık'ta aykırı bir durumdur. Diktatör ve komutanları zaferi garanti altına almak için bütün halkın gözleri önünde bir dizi esrarengiz tören düzenlediler. Savaşı dedim, kim kazanacak? Kay, Lu'dan daha zengin ve daha güçlü bir devlet. Fakat Lu, tuhaf biçimde kutsal ve eski. Orta krallık halkının bilge ve iyi olarak gördüğü her şey, bu şehrin kurucusu Dük Tan'la özdeşleşmiştir. Fakat bir savaş kazanmak için bilge, iyi ve ayrıca eski olmak yetmez. Tabii ki yeter. Bu tür şeylere gök karar verir, insanlar değil. Eğer insanlara bırakılsaydı bu iş, Çiğ'nin, kurtları hepimizi köleleştirirdi. Fakat gök kurtlara mertçe saldırmaktadır. Bunun kısa bir savaş olacağını sanıyorum. Kay, Lu'yu işgal ederek hoş bunu yapabileceği de şüpheli ya, dünyanın dengesini bozmaya cesaret edemez. Jean Chiu iyi bir komutandır. Konfüçyüs'e de çok bağlıdır. Hatta onunla sürgüne bile gitmiştir. Fakat 7 yıl önce Konfüçyüs ona görevinin burada olduğunu söyledi ve o da o zamandan bu yana Çi kahyalığı yapmakta. Bana göre avam sınıfından gelse bile birçok iyi niteliği var. Bu nedenle ona karşı her zaman kibar olmuşumdur. Dük en sıcak kucaklamalarından birini yaptı. Diktatör komutanını kucakladı. Sonra her askere kurban eti sunuldu. Kızarmış et yenilip bitirildiğinde Jean Chiu bağırarak anlayamadığım bir emir verdi. Meydanın karşı tarafından içinde iki adam bulunan bir araba bize doğru gürültüyle ilerledi. Dük'ün arabadaki subayı tanıdığını söylemeye gerek yok. Zaten kendisi sürekli Orta Krallık'taki herhangi birinden çok daha fazla insan tanıdığını söyler dururdu. İkinci komutan ayrıca Konfüçyüs'ün talebesi. Aslında Çin Sarayı Konfüçyüs'ün himaye ettiği kişiler tarafından yönetiliyor. Zaten Baron Kang'ın bu kadar yıl sonra onu çağırmasının nedeni de bu. Duke o sırada diktatörü selamlamakta olan ikinci komutana dik dik baktı. Adamın ismini hatırlamıyorum ama tehlikeli bir tip. Bir defasında onun hiçbirimizin başkasının emeğine bağlı olarak yaşamaması gerektiğini söylediğini işittim. Aptallaşmıştım. Confucius da öyleydi. Bunu söylemekten memnunum. Onun sürekli tekrarladığım cevabını hatırlıyorum. Hayatta bulunduğun konumda ne yapman isteniyorsa onu yapmalısın. Aynen sıradan halkın ne yapması isteniyorsa onu yapması gerektiği gibi. Eğer bilge ve adilsen bebekleri sırtlarında sana bakacaklardır. Bu nedenle kendi yiyeceğini yetiştirmeye çalışarak vakit öldürme. Bunu çiftçilere bırak. Confucius ayrıca önemli bir noktaya da değindi. Dinlemeyi bırakmıştım. İkinci komutanı tanımıştım. Bu Fan Chi'den başkası değildi. Hızla düşündüm. Onun yanına şimdi mi gitmeliydim? Yoksa savaştan dönmesini mi beklemeliydim? Fakat ya ölürse? Eğer ölürse hayatımın geri kalan kısmını kutsal toprakların bu çılgın dükünün kölesi olarak geçireceğimi biliyordum. Loyang'da kaldığımız süre içerisinde dükün zihninin Magadha'ya yapacağımız uzun ve tehlikeli yolculuğu kaldıramayacak kadar dağınık olduğunu fark etmiştim. Hayatımın geri kalan kısmında onun kölesi olarak kalacak, Katayların kızarıp bozardığını görmeleri için yanağı sıkılarak teşhir edilecek, evcil bir maymun gibi o nereye giderse onun peşinden sürüklenecektim. Böyle bir yaşam ve ölüm arasında ölümü ya da kaçışı seçtim. Lu'nun büyük tapınağı önündeki bu kalabalık meydanda kararımı verdim. Kalabalık arasından kendime yol açtım. Sıra halindeki bir grup askerin arasına daldım ve Fan Chi'ye koştum. Onunla tam konuşacakken Chi muhafız alayından iki kişi kollarımı yakaladı. Yüzü ifadesiz duran Baron Kang'dan sadece birkaç yarda uzaktım. Zhang Qiu kaşlarını çattı. Fan Chi'yi gözlerini kırpıştırdı. Fan Chi diye bağırdım. Eski dostum bana arkasını döndü. Dehşete düşmüştüm. Katay yasalarına göre şimdi kaçak bir köleydim. İdam edilebilirdim. Muhafızlar beni ite kaka oradan uzaklaştırırken Persçe bağırdım. Büyük kralın elçisini ağırlama şekliniz bu mu? Fan Chi aniden yüzünü döndü. Bir an gözlerini üzerimden ayırmadı. Sonra Zhang Qiu'ya dönerek anlamadığım bir şeyler söyledi. Zhang Qiu muhafızlara işaret etti. Onlar da beni bıraktılar. Katayiler gibi yaltaklanarak Fan Chi'ye yaklaştım. Çocukken kraliçe Atossa'nın halısı üzerinde solucan gibi kıvrıldığım zamanlar hariç hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyordum. Fan Chi arabasından aşağı indi. Vuruşları neredeyse durmuş olan kalbim yeniden atmaya başladı. Fan Chi beni kucaklarken kulağıma "Nasıl? Ne? Acele et!" diye fısıldadı. "Çinlilerin eline düştüm. Şimdi Şey Dükü'nün kölesiyim. Mesajlarımı aldın mı?" "Hayır," dedi Fan Chi kucaklamayı keserek. Baron Kang'a doğru yürüdü. Eğildi, bir şeyler konuştular. Diktatörün yumurtamsı yüzü hiçbir duyguyu dışarı yansıtmamakla beraber yumurtanın kendisi hafifçe başını salladı. Sonra Fan Chi arabasına bindi. Zhang Qiu da siyah bir aygıra biniyordu. Emirler verildi. Chi ailesi askerleri koşar adım uğursuz alçak kuzey kapısına doğru yönelerek meydanı geçti. 41. ayrımın sonu, sayfa 582.